gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Hücrelerinizin arasında bir haberleşme ağının olduğunu biliyor musunuz? Vücudumuzdaki 100 trilyon hücre birbiriyle tam bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanması için birbirlerinin fonksiyonlarını yakından takip etmeleri gereklidir. Bu amaçla vücutta hormon denen mesaj iletici moleküller üretilir. Örneğin tiroid hormonu tüm hücrelerin metabolizma hızını kontrol eder. İnsülin hormonu vücuttaki tüm hücrelere şekerin girmesini sağlar. Aldosteron hormonu böbreğe etki ederek kandaki su ve tuz oranını dengede tutar. Kandaki al yuvarların üretimi için eritropoietin hormonunun uyarısı gerekir. Daha yüzlerce hormon hücreler arasında sürekli iletişim sağlar. Üstelik bu işlemler dünya üzerindeki milyarlarca insanın her birinin bedeninde aynı mükemmellikle gerçekleştirilir. Hormonlar olmadan insan bedeninde düzen olamaz, kaos olur, başı bozukluk olur. Peki ama bir hücre bizim ölçülerimize göre kıyas yaptığımızda kendinden binlerce kilometre uzakta olan bir başka hücrenin hangi işi yapması gerektiğini ve hangi hormonun bunu sağlayacağını nereden bilmektedir? Dahası bu hormonu üretmek için gereken formülü, malzemeyi nereden bilmekte ve temin etmektedir? Sadece bu gerçek dahi, vücutta her şeyin belirli bir plan dahilinde büyük bir ilim ve bilinçle yaratıldığını göstermektedir. Yeryüzünde yaşayan milyarlarca insanın her birinin vücudundaki 100 trilyon hücre arasındaki düzen, Allah'ın yaratışının ve tek ilah olduğunun delillerinden biridir. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan ondan başka ilah yoktur. Âl-i İmran Suresi 18. Ayet. Hücrelere bilinçli hareketler yaptıran güç, kendi varlığından habersiz bir hormon olabilir mi? İnsan vücudundaki 100 trilyon hücre, tiroid hormonları sayesinde kusursuzca görevini yerine getirir. Vücutta ne kadar çok tiroid hormonu varsa, hücreler o kadar hızlı çalışırlar. Eğer vücutta yeterli miktarda tiroid hormonu salgılanmazsa, hücrelerin çalışmaları gittikçe yavaşlar ve neredeyse durur. Bu sebeple tiroid hormonu kanda devamlı belirli bir miktarda bulunmalıdır. Tiroid bezinin diğer hücreleri etkilemeyi kendine görev edinmesi, bunun için kendi kendine karar alması imkansızdır. Çünkü diğer hücrelerin varlığından habersizdir. Yaptığı tek şey, kendi hücrelerinin DNA'larında yer alan emirleri en ince ayrıntısına kadar yerine getirmektir. Tiroid bezine bu yazılı emirleri veren ve bunları yerine getirten güç, her şeyi bilen ve en ince ayrıntısına kadar tasarlayarak yaratan Allah'tır. Buradaki plan, tasarım ve işleyişteki şuur, tiroid bezi adını taşıyan ve kendi varlığından habersiz olan şuursuz bir et parçasına değil, Allah'a aittir. Bunu inkar eden evrimcilerse, tiroid bezinin tüm hücreleri harekete geçirmek ihtiyacını kendi kendine hissettiğini, bu yüzden tüm hücreleri etkileyecek hormonu kendi başına tasarladığını, bu hormonu kusursuz olarak kendiliğinden ürettiğini ve düzenli olarak sabit miktarlarda kana bırakmanın doğru olacağına yine tiroid bezinin kendi başına karar verdiğini savunmaktadırlar. Elbette bu yalnızca onların zannıdır. İnsan bedenindeki bir salgı bezinin tüm bu işlemleri akledebilmesi ve gerçekleştirebilmesi asla mümkün değildir. her şeyi birbiriyle uyum içinde, birbirinin işlevine muhtaç olarak yaratan, her şeyin bilgisi kendi katında olan Allah'tır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Makam ve mevki elde etme hırsının zararlarını hiç düşündünüz mü? İhlas, bir insanın sadece Allah'ın rızasını hedefleyerek ahiret için çaba sarf etmesidir. İhlası engelleyen nedenlerden biri ise insanın dünya hayatındaki makam, mevki, şöhret gibi maddi değerlere olan düşkünlüğüdür. Oysa maddi imkanlar, mal ya da mevki insana ahiret hayatında hiçbir şey kazandırmaz. Çünkü Allah, Kur'an'da insanlar arasındaki üstünlüğün bulundukları makama ya da mevkiye göre değil, yalnızca takvaya göre olduğunu bildirmiştir. Makam ve mevkiyi elde etmeye karşı duyulan arzu, kişinin amellerinde ihlaslı olmasını engelleyerek kişiyi samimiyetsizliğe sürükleyebilir. Bu kişi, bir yandan yaptıklarıyla Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmayı hedefliyordur. Ancak bir yandan da insanlar arasında bir şeref ve itibar elde edeceğini düşünmektedir. Bu da bile bile amellerini geçersiz kılmasına neden olabilir. İman eden bir kimsenin Kur'an'daki hatırlatmaları dikkate alması çok önemlidir. Nefsini dünya hayatının şan ve şöhretine yönelik isteklerinden arındırıp asıl olarak Allah katındaki izzet ve onuru kazanmaya çalışması gerekmektedir. Aksinde ise insan nefsinin bu istekleri doğrultusunda ölümüne dek tutkuyla oyalanacaktır. Bunların hiçbir fayda sağlamadığının farkına da ancak ahirette varabilecektir. Sırf nefsinin istek ve arzularını tatmin etmek uğruna yıllar yılı boş yere çalışıp boş yere yorulmuş ve ahirette de hüsrana uğramış olacaktır. İman eden bir insana yakışansa henüz vakit varken nefsin bu kötülüklerinden arınıp ihlası kazanması ve Allah'ın razı olacağı ahlaka ulaşmasıdır. Enzimler olmasaydı kısa bir yazıyı okumanızın 40 bin sene süreceğini biliyor muydunuz? Enzimler, yaşamı mümkün kılan ve yaşamla ilgili kimyasal değişimlerin gerektiğinde hızlanmasını sağlayan protein molekülleridir. Bir enzim, bir reaksiyonu 10 üzeri 10, yani 10 milyar defa hızlandırabilir. Böylesine bir hızlandırma olmasaydı, 5 saniyelik bir süreç, örneğin bir cümlenin okunması 1500 yıl sürerdi. Bu süre içinde diğer birçok istenmeyen kimyasal tepkimede olacağından, yaşam sadece yavaşlamakla kalmayacak, olanaksız hale gelecekti. Enzimlerin bir diğer önemli özelliği de seçici olmalarıdır. Enzimler, vücudun istediği reaksiyonu hızlandırırken istenmeyenleri hızlandırmazlar. Peki, neyin istenip neyin istenmediğini nasıl anlarlar? Bunun için vücutta meydana gelen tüm reaksiyonları ve fonksiyonları bilmeleri, neyin ne zaman ve ne kadar gerektiğinden haberdar olmaları gerekir. Ayrıca her enzim sadece belli moleküllerin girdiği kimyasal reaksiyonları hızlandırabilir. Enzim, kendi için özel ayrılmış olan molekülün ancak belli bir bölgesine bağlanabilir. Bunun için enzimin şekil olarak molekülün bu bölgesine bir anahtarın kilide uyum sağlaması gibi uyumlu olması şarttır. Yani enzim hem doğru molekülü tanımalı hem de molekülün doğru yerini bilip oraya bağlanmalıdır. Karbon, hidrojen, oksijen gibi şuursuz, cansız atomlardan oluşan bir beyne, göze, akla ve şuura sahip olmayan enzimler, reaksiyon hızlandırma sorumluluğunu neden üzerlerine almışlardır, doğru molekülleri ve moleküllerin doğru yerlerini nasıl tespit edebilmektedirler? Tesadüfler ve şuursuz atomlar, enzimlerin yaşam için gerekli olduğuna nasıl karar verebilmişlerdir? Tesadüfleri ve şuursuz atomları ilah kabul eden evrim teorisi bu soruların cevabını veremez. Bu soruların tek cevabı vardır. Enzimleri bu özellikleriyle birlikte yaşam için üstün bir güç sahibi olan Allah yaratmıştır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Mısır hükümdarlarının unvanları Kur'an'da nasıl geçmektedir? Mısır hükümdarları için Kur'an'da iki farklı unvan kullanılır. Hazreti Yusuf zamanında yaşayan Mısır hükümdarı için Melik, Hazreti Musa zamanında yaşayan hükümdar içinse Firavun kelimesi kullanılmaktadır. Mısır'ın bu iki yöneticisinin farklı isimlendirilmesinin nedeni ise tarihi kayıtlar açıklamaktadır. Buna göre Firavun kelimesi aslında eski Mısır'daki kraliyet sarayına verilen isimdi. Eski krallık döneminde hükümdarlar bu ismi kullanmıyorlardı. Firavun kelimesinin ülkenin başındaki kişinin ismi haline gelmesi ise Mısır tarihinin yeni krallık döneminde olmuştur. 20. hanedanlığa yani M.Ö. 945-730 yılları arasına gelindiğinde Firavun kelimesi saygı amacıyla kullanılan bir söz haline almıştır. İşte Kur'an'daki mucizevi üslup burada bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Hazreti Yusuf'un yaşadığı yıllar eski krallık dönemine denk gelmektedir ve bu nedenle Kur'an'da Mısır hükümdarı için Melik kelimesi kullanılmıştır. Hazreti Musa'nın hayatı ise yeni krallık dönemine denk geldiği için dönemin Mısır hükümdarı Kur'an'da Firavun olarak tanımlanmıştır. Elbette böyle bir ayrım yapabilmek için Mısır tarihini bilmek gerekir. Oysa eski Mısır'ın tarihi Mısır alfabesinin okunamaması nedeniyle 4. yüzyılda tamamen unutulmuş ve ancak 19. yüzyılda yeniden çözülmüştür. Dolayısıyla Kur'an'ın vahyedildiği dönemde hiç kimsenin eski Mısır tarihi hakkında detaylı bir bilgisi yoktur. Bu durum Kur'an'ın Allah sözü olduğunu tasdik eden sayısız delilden yalnızca bir tanesidir. Vücudunuzdaki sinir hücrelerinin elektrik sinyalleriyle çalıştığını biliyor musunuz? Sinir hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak elektrik sinyalleriyle çalışan hücrelerdir. Bu hücrelerin zarlarında elektrik sinyalleriyle açılıp kapanan kapılar bulunur. Protein yapısı ihtiva eden bu kapılar sadece potasyum, kalsiyum, sodyum gibi belirli iyonların hücre içine girmesine izin verirler. Kapılar bu konuda çok titiz ve seçicidir. Eğer bu seçicilik olmasaydı, hücreye zararlı olabilecek maddeler, iyon veya moleküller bu kapılardan geçerek hücrenin ölümüne sebep olabilirlerdi. Hücre kapılarındaki bu seçicilik, kapıyı oluşturan proteindeki bazı özel uzantıların sadece belli iyonlarla işbirliği yapmasından kaynaklanır. Böylece bazı iyonlar bu kapıdan daha kolay geçerken diğerleri için bu hemen hemen imkansız hale gelmektedir. Kapı proteinlerinin çok özel yapıları hücrenin genetik şifresinde kodlanmıştır ve ilk insandan beri tüm insanlarda hiç değişmeden aynı mükemmellikte bulunmaktadır. Bu mükemmel yapı akla bazı soruların gelmesine neden olacaktır. Sinir hücrelerindeki kapılarda bu olağanüstü seçim yeteneği nasıl ve neden oluşmuştur? Bu kapılar hücre için hangi iyonların faydalı olacağını nereden bilmektedirler? Dahası kapılardaki bu elektrik sinyalleriyle işleyen mekanizma nasıl ve kim tarafından oluşturulmuştur? Hücre zarındaki bu kusursuz tasarım elbette ki evrimcilerin iddia ettiği gibi kör tesadüflerle oluşmamıştır. Çok açıktır ki hücreleri bu özelliklerle birlikte yaratan bir güç vardır. Vücudumuzdaki bu mükemmel tasarım sonsuz akıl sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah'ın eseridir. Sinir hücresi zarına bu mükemmel kontrol mekanizmasını yerleştiren, hücrenin yaşamını sürdürebilmesi için en uygun şartları oluşturan, her türlü yaratmayı bilen Allah'tır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Oksijenin çözünürlüğü biraz daha az ya da fazla olsa ne olurdu? Her iki durumda da insan yaşamı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırdı. İlk ihtimal olarak oksijenin su ve kanın içinde biraz daha az çözünme özelliğinde olduğunu düşünelim. Bu durumda kana daha az oksijen karışacak ve hücreler yeterince oksijen alamayacaktır. Dolayısıyla insan gibi yüksek metabolizmalı canlıların yaşaması çok zorlaşacaktır. Çünkü ne kadar çok nefes alırsak alalım, havadaki oksijen hücrelerimize yeterince ulaşmayacaktır. Buysa bizim kademeli bir biçimde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmamız demektir. Eğer oksijenin çözünürlüğü daha fazla olursa, bu kez oksidasyon zehirlenmesi denilen durum ortaya çıkacaktır. Oksijen aslında çok tehlikeli bir gazdır ve normal sınırların üstünde alındığında canlılar için öldürücü bir etkiye sahiptir. Kanda oksijen oranı arttığında bu oksijen suyla reaksiyona girerek tahrip edici yan ürünler ortaya çıkarır. Vücutta oksijenin bu etkisini gideren son derece kompleks enzim sistemleri vardır. Ama eğer oksijen oranı biraz daha fazlalaşsa bu enzim sistemleri işe yaramayacak ve aldığımız her nefes vücudu biraz daha zehirleyerek bizi kısa sürede ölüme sürükleyecektir. Kimyacı Erwin Fridowich bu konuda şöyle der: solunum yapan bütün organizmalar ilginç bir tuzağa yakalanmış durumdadır. Yaşamlarını destekleyen oksijen aynı zamanda onlar için zehirleyici özelliktedir ve bu tehlikeden sadece çok hassas bazı özel savunma mekanizmaları sayesinde korunurlar. İşte bizi söz konusu tuzaktan, yani oksijenle zehirlenme ya da oksijensiz kalarak boğulma tehlikelerinden koruyan sistem bir yaratılış mucizesidir. Oksijenin çözünürlük oranı ve vücuttaki karmaşık enzim sistemleri tam gerektiği biçimde belirlenmiş ve yaratılmıştır. Üstün güç sahibi olan Allah, soluduğumuz havayı da bu havayı kullanmamızı sağlayan sistemlerimizi de kusursuz bir uyumla yaratmıştır. Vücudunuzdaki kemiklerin adeta bir sanat eseri gibi ince ince yontulduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Vücudumuzdaki 306 kemiğin büyük bir bölümü şekil olarak birbirinden farklıdır. Onların bu farklılaşmaları ilk ortaya çıktıkları anda, yani henüz anne karnındayken başlar. Tek bir yumurta hücresinin döllenmesiyle bölünmeye başlayan zigot oldukça büyük bir hızla çoğalır. Bu çoğalan hücreler bir süre sonra sanki vücudun hangi bölümünün hücresi olmaları gerektiği kendilerine öğretilmiş gibi farklılaşmaya başlar. Kimi hücreler kemikleri, kimi hücreler karaciğeri, kimi böbrekleri, kimi de gözleri oluşturur. Ancak karaciğeri, kemiği veya gözleri oluşturacak olan hücrelerin sadece bir araya toplanması yeterli değildir. Bunların kendi aralarında da farklılaşmaları gerekir. Örneğin kemik hücreleri, oluşturacakları kemiğin vücudun hangi bölgesinde olacağını bilerek ona uygun şekil almalıdırlar. Ayaklardaki kemik hücrelerini ele alalım. Hücreler adeta profesyonel birer heykeltıraş gibi çalışırlar. Bu titiz çalışma sonucunda kavisli, parmaklar için girinti ve çıkıntıları olan, bilek için eklem yeri hazır olan kusursuz ayak kemikleri oluştururlar. Kafatasını oluşturan kemik hücreleri de beynin ölçülerini bilir gibidir. Bu hücreler girintisi ve çıkıntısı olmayan, beyni kusursuz şekilde saracak, tam ona uygun, yuvarlak bir kemik tabakası meydana getirirler. Ne daha küçük yapıp beyni sıkıştırırlar, ne daha büyük yapıp insanın kafasını taşımasını zorlaştırırlar. Tüm hücreler kendilerine ne şekil vermeleri gerektiğini, ne hücresi olmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Peki, kemiklere kusursuz bir biçim veren hücrelerin bu şuuru nereden kaynaklanmaktadır? Elbette onlara bu ince planı ilham eden Allah'tır. Allah, Bakara suresinin 259. ayetinde kemiklerin yaratılışına şöyle dikkat çekmiştir. Kemiklere de bir bak nasıl bir araya getiriyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Neden susadığınızı biliyor musunuz? Bedenimiz yaşamımızı sürdürebilmemiz için özel olarak kurulmuş yüzlerce denge mekanizmasına sahiptir. Kanımızdaki su oranını dengeleyen sistem de bunlardan biridir. Bu sistem anlık kan basıncı değişiklikleriyle harekete geçer. Kandaki su oranının azalması bu değişikliğe neden olan etkenlerden biridir. Aksaklık olduğunda devreye giren, durum normale döndüğünde devreden çıkan bu sistem kısa süreli regülatörler gibi çalışır. Amaç kan basıncını normal sınırlarda tutmaktır. Kandaki su oranı azaldığında kan basıncında çok küçük de olsa bir düşme gerçekleşir. Bunun üzerine kalpten kanın çıktığı ilk nokta olan aortta bulunan basınç ölçerler devreye girer. Bunlar kan basıncındaki değişiklikleri algılamakta görevlidir. Kan basıncındaki değişiklikle uyarılan bu hassas algılayıcılar durumu hemen beynimizdeki hipotalamus bölgesine bildirirler. Hipotalamus ise bunun üzerine vazopresin isimli hormonun üretilmesini başlatır. Hızla üretilip kana bırakılan bu hormon hedefine yani böbreklere ulaşır ve böbrek hücrelerine emir vererek atık üretilme hızını yavaşlatır. Bu şekilde vücudun su kaybı minimum düzeye indirilmiş olur. Öte yandan yine aynı vazopresin hormonu beynimizde susama hissinin oluşmasına da neden olur. Bizse içimizdeki bu mükemmel sistemin işleyişinden hiç haberimiz olmadan sadece bir bardak su içerek vücudumuzun su dengesini sağlamış oluruz. Görüldüğü gibi vücudumuzdaki su oranını dengede tutan bu sistemin bütün parçaları beyinle ortak bir çalışma içindedir. Aorttaki hücreler bir mesaj göndererek su eksikliğini hemen beyne bildirmektedir. Beyin de bu mesajın ne anlama geldiğini hemen anlayıp bir haberci yola çıkarmaktadır. Bu haberci de vücuttaki pek çok organ içinden sadece konuyla ilgili olana yani böbreklere giderek neler yapması gerektiğini anlatmaktadır. Bu işlemler gün içinde biz hiç fark etmeden gerçekleşir. Üstelik sadece bizim bedenimizde de değil, çevremizde bulunan bütün insanların, daha önce yaşamış olan ve bundan sonra dünya üzerinde yaşayacak olan insanların da vücutlarında bu sistem vardır. Hepsi aynı hassas algılayıcılara sahiptir. Hepsinin vücut hücreleri kan basıncı değişikliğinde nasıl davranmaları gerektiğini bilmektedir. Bütün insanların bu görevle görevlendirilmiş olan hücreleri kandaki basınç değişikliklerini ölçecek yapıya da sahiptir. Peki bu sistem nasıl ortaya çıkmış ve bütün insanlarda aynı özelliklere sahip olmuştur? Böyle bir mekanizmanın kör tesadüflerle ortaya çıkamayacağı akıl sahibi her insan için açık bir gerçektir. Sistemin parçalarının kendi kendilerine bu özellikleri kazanmaları da mümkün değildir. Sizin dinlerken dahi dikkat sarf etmeniz ve düşünmeniz gereken bu işlemleri hücrelerin kendi kendilerine keşfedemeyecekleri çok açıktır. Kaldı ki vazopresin vücudumuzdaki yüzlerce hormondan tek bir tanesidir. Diğer hormonların her biri vücuttaki organlarla benzer bağlantılar içindedir. Böyle bir sistemi üstün bir aklın var ettiği ortadadır. Bu aklın sahibi her şeyi yaratmış olan Allah'tır. Her insan kendi bedenindeki bu yaratılış mucizeleri üzerinde düşünmek ve kendini kusursuzca yaratmış olan Allah'a şükretmekle sorumludur. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Fazla şeker yediğimizde vücudumuzda nasıl bir sistemin devreye girdiğini biliyor musunuz? İhtiyacımızdan biraz daha fazla şekerli bir gıda yediğimizde kanımızdaki şeker oranı artar. Bu artışın sürmesi ise vücutta çeşitli dengesizliklere hatta hayati tehlikeye neden olur. Ancak böyle bir tehlikeyle hastalık durumları hariç karşılaşmayız. Çünkü vücudumuzda şeker oranını dengeleyen mükemmel bir sistem yaratılmıştır. kandaki şekerin artmasıyla birlikte öncelikle pankreas hücreleri harekete geçer. Bu hücreler kan sıvısının içinde bulunan milyonlarca molekül arasından şeker moleküllerini bulur ve diğerlerinden ayırt eder. Dahası bu moleküllerin sayılarının fazla mı yoksa az mı olduklarına karar verir. Adeta şeker moleküllerini sayarlar. Gözü, beyni, elleri olmayan, gözle göremeyeceğimiz kadar küçük hücreler bir sıvının içindeki şeker moleküllerinin oranı hakkında fikir sahibidir. Bu elbette üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Eğer pankreas hücreleri kanda gereğinden fazla şeker olduğunu belirlerlerse, bu fazla şekerin depolanmasına karar verirler. Ancak bu depolama işini kendileri yapmaz, kendilerinden çok uzakta bulunan başka hücrelere yaptırırlar. Uzaktaki bu hücreler, kendilerine aksi bir emir gelmediği sürece şeker depolamak istemezler. Ancak pankreas hücreleri, bu hücrelere şeker depolamaya başlayın emrini taşıyacak bir hormon gönderirler. İnsülin adı verilen bu hormonun formülü, pankreas hücreleri ilk oluştukları andan itibaren DNA'larında kayıtlı bulunmaktadır. Nitekim pankreas hücrelerindeki özel enzimler, yani işçi proteinler bu formülü okurlar. Okunan formüle göre de insülin üretirler. Bu üretimde her biri farklı görevlerde yüzlerce enzim çalışır. Üretilen insülin hormonu da en güvenli ve en hızlı ulaşım ağı olan kan yoluyla hedef hücrelere ulaştırılır. İnsülin hormonunda yazılı olan şeker depolayın emrini okuyan diğer hücrelerse bu emre kayıtsız şartsız itaat ederler. Ardından şeker moleküllerinin hücrelerin içine geçmesini sağlayacak kapılar açılır. Ancak bu kapılar rastgele açılmaz. Depo hücreleri kandaki yüzlerce farklı molekül arasından sadece şeker moleküllerini ayırt eder, yakalar ve kendi içlerine hapsederler. Hücreler kendilerine ulaşan emre hiçbir zaman itaatsizlik etmezler. Bu emri yanlış anlamaz, hatalı maddeleri yakalamaya, gereğinden fazla şeker depolamaya kalkmazlar. Büyük bir disiplin ve özveriyle çalışırlar. Böylece siz fazla şekerli bir çay içtiğinizde bu olağanüstü sistem devreye girer ve fazla şekeri vücudunuzda depolar. Aksi takdirde kanınızdaki şeker hızla yükselir ve komaya girerek ölürdünüz. Bu o kadar mükemmel bir sistemdir ki gerektiği zaman tersine de çalışabilir. Eğer kandaki şeker normalin altına düşerse, bu defa pankreas hücreleri bambaşka bir hormon olan glukagonu üretirler. Glukagon, daha önce şeker depolayan hücrelere bu defa kana şeker karıştırın emrini taşır. Bu emrede itaat eden hücreler depoladıkları şekeri geri bırakırlar. Tüm bu bilgileri öğrendikten sonra elbette şunları düşünmeliyiz. Nasıl olur da bir beyne, sinir sistemine, göze, kulağa sahip olmayan hücreler bu denli büyük hesapları ve işleri kusursuzca başarırlar? Proteinlerin ve yağ moleküllerinin yan yana gelmesiyle oluşan bu şuursuz varlıklar nasıl olur da insanların bile yapamayacakları kadar büyük işler yapabilirler? Şuursuz moleküllerin sergilediği bu büyük şuurun kaynağı nedir? Elbette bu olaylar bizlere, tüm evrene ve tüm canlılara hakim olan Yüce Allah'ın apaçık varlığını ve sonsuz kudretini göstermektedir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.